Evet, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Prof. Doktor Vahit Türk'ün bir metni var. Oldukça yoğun bir formülü inceliyor. Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak.
Evet, kulağa hem tanıdık geliyor hem de belki biraz hani eski gibi.
Aynen öyle. Bizim buradaki misyonumuz da bu kısa ama oldukça özlü metinden yola çıkarak bu formülün katmanlarını biraz aralamak. Senin için tabii ne anlama geliyor, neden hala önemli olabilir, bunları anlamaya çalışacağız. Peki hadi başlayalım o zaman.
Tabii. İşin ilginç yanı kaynağımız da belirtiyor, bu formül aslında hiç de yeni değil. Yani kökleri bayağı eskiye, yaklaşık 160 yıl öncesine dayanıyor.
160 yıl mı? Epey eskiymiş.
Evet, ilk Türkçülerden Ali Suavi'ye kadar gidiyor. Sonra Hüseyinzade Ali Turan ve tabii ki Ziya Gökalp. Özellikle Gökalp bu formülü çok benimsemiş, detaylandırmış, hatta üzerine kitap yazmış.
Doğru. Gökalp'in kitabı meşhurdur.
Aynen. Kaynağa göre bu düşünürler bu formülü tekrar neden gündeme getirmişler? Çünkü zamanın devletinin ve aydınlarının bu kavramların asıl özünden, ruhundan uzaklaştığını düşünmüşler. Daha çok işin şekil kısmına takıldıklarını hissetmişler. Yani bir tür nasıl desem öze dönüş çağrısı gibi bir şey bu.
Anlıyorum. Yani bir yeniden canlandırma, bir aslına dönme ihtiyacı hissedilmiş. Peki metin bu üç kavramı tam olarak nasıl tanımlıyor? Yani günümüzdeki belki popüler anlayışlardan farklılaştığı noktalar var mı?
Kesinlikle var. Metin oldukça net tanımlar sunuyor aslında. Mesela Türkleşmek için diyor ki bu sadece biyolojik bir köken meselesi değil. Gerektiği gibi Türk olmak diyor. Yani Türk olmanın getirdiği sorumluluğu üstlenmek. Kaynağın kendi ifadesiyle görkemli Türk tarihinin bütün yükünü omuzlamak. Bu şey demek. Yani geçmişin mirasını bilinçli bir şekilde sırtlanmak. Sadece etnik bir kimlik değil, ötesinde tarihsel bir sorumluluk bilinci.
Tarihsel sorumluluk. Bu önemli bir vurgu. Peki ya İslamlaşmak? Bu kavram genelde çok farklı, hatta bazen politik yorumlanabiliyor. Metnin yaklaşımı nasıl burada?
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü metin konuyu doğrudan ahlaki bir zemine çekiyor. Hazreti Peygamber'in o meşhur sözünü merkeze alıyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.
Evet.
Dolayısıyla İslamlaşmak, hani ritüellerden ya da siyasi bir duruştan önce güzel ahlakla donanmak demek metne göre. Hak ettiğinin mücadelesini vermek ama çok net bir şekilde hak etmediğine asla tenezzül etmemek.
Bu çok net bir çizgi, kesinlikle. Ve bir de çok çarpıcı bir ifade kullanıyor, yezitleşmemek. Yani tarihsel olarak zulümle, ahlaki sapkınlıkla özdeşleşen Yezid'in yolundan gitmemek. Günümüzdeki benzeri işte ahlaki yozlaşmalardan, adaletsizliklerden uzak durmak. Bu aslında çok güçlü bir etik duruş çağrısı. Hakikaten güçlü bir etik vurgu. Gelelim üçüncü kavrama, çağdaşlaşmak. Bu da genelde batılılaşmak ile karıştırılır ya hani. Metin bu konuda ne diyor? Metin onu özellikle ayırıyor. Çağdaşlaşmayı batılılaşmak olarak görmüyor. Daha evrensel bir çerçeve çiziyor. Şöyle diyor: hakka, hukuka, insana, doğaya, yani kısacası tüm varlığa saygı duymak.
Yani sadece insan odaklı da değil, aynen öyle. Doğa da dahil. Ve sadece çağın bilgisiyle donanmak değil, aynı zamanda yeni bir uygarlık bilgisi üretme hedefi de var içinde. Uygar olmak, insanlığa faydalı işler yapmak ve belki de en önemlisi, altını çizerek söylüyor, vicdan sahibi olmak. Yani çağdaşlaşma sadece teknoloji, bilim değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir olgunluk seviyesi.
Anladım. Üç tanım da oldukça derinlikli. Peki bu üç kavram, yani tarihsel kimlik, Türkleşmek, ahlaki duruş, İslamlaşmak ve evrensel ilerleme, çağdaşlaşmak, birbiriyle nasıl bağlanıyor metinde? Ayrı ayrı mı duruyorlar yoksa bir bütün mü bunlar?
İşte metnin asıl kilit noktası, yani can alıcı noktası burası. Kaynak diyor ki bu üç ilke birbirini dışlamaz. Tam tersine birbirini tamamlar. Hatta birbirinin olmazsa olmazıdır.
Yani biri olmadan diğeri eksik olur gibi mi?
Aynen öyle.
Bir yanda köklere, mirasa sağlam bir bağlılık var. Türkleşmek ve İslamlaşmak, diğer yanda ise evrensel değerlere, bilgiye, vicdana dayalı bir ilerleme ideali, çağdaşlaşmak. Yani bunu daha büyük resme bağlarsak, kaynağın asıl vurgusu şu, sağlam bir kimlik ve etik temel olmadan gerçek bir çağdaşlaşma olmaz.
Evet, aynı şekilde çağdaş değerlerden, bilgiden ve vicdandan yoksun bir kimlik ve ahlak anlayışı da eksik kalır, güdükleşir. Yani bu üçü ayrılmaz bir bütün. Kaynağın temel içgörüsü bence sadece bu terimleri tanımlamak değil, aynı zamanda toplumsal bir sapma olarak gördüğü şeye karşı bir panzehir öneriyor olması.
Nasıl bir panzehir?
İşte bu bütüncül kimlik. Yani tarihsel kökleri, etik temeli ve modern ilerlemeyi bir arada dengeli bir şekilde kucaklamayı öneriyor. Asıl olay bu üçünün ayrılmazlığı üzerine yapılan vurgu.
Anlıyorum. Özetlersek o zaman, incelediğimiz metin aslında bayağı iddialı bir sentez ortaya koyuyor. Türk kimliğini ve tarihini sahiplenmek, Türkleşmek, İslami referanslı evrensel ahlak ilkelerine, özellikle o Yezidleşmeme vurgusuyla bağlı kalmak, İslamlaşmak ve aynı zamanda bilgiye, hukuka, insan haklarına, doğaya ve vicdana dayalı çağdaş bir vizyonu benimsemek, çağdaşlaşmak.
Evet, aynen bu.
İçin bir çağrı yapıyor metin. Peki tüm bunlar senin için ne ifade ediyor? Yani dinleyici olarak sen bu üçlü formülle kendi kimlik, ahlak ve ilerleme anlayışınla nasıl bir diyalog kuruyorsun ya da kurabilir misin? Evet, kaynak bu üç unsurun bir arada yaşatılmasının hem gerekliliğini savunuyor hem de belki hani bunun zorluğuna işaret ediyor. Bu da tabii önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Metnin tanımladığı şekliyle milli kimliği, o tarihsel yüküyle birlikte dini ahlaki değerleri, o güzel ahlak ve Yezidleşmeme vurgusuyla ve çağdaş evrensel ilkeleri yani hak, hukuk, bilim, vicdan bugünün dünyasında ki oldukça karmaşık ve kutuplaşmış bir dünya, bunları bir araya getirmeye çalışmak pratikte ne gibi zorluklar çıkarır? Veya belki de hiç beklenmedik ne gibi fırsatlar sunar? Doğru, bu sentez ne kadar mümkün bugün?
İşte bu sentezin bugünkü koşullarda ne kadar mümkün olduğu, ne anlam ifade edeceği üzerine düşünmek biraz da sana kalmış.